tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat.
Hocam hep yaptığımız gibi bugün Anadolu'nun fetihlerine geçeceğiz, sebeplerini soracağım size. Bu neden batıya doğru Türkler bir sürekli hareket içerisinde olmuşlar, hatta milattan önce bile. Bunların nedenleri üzerinde duracağız ama hep yaptığımız gibi bir kitap armağanımız olacak. Hocam ben önce telefon numaralarımızı hatırlatayım. Ardından Neslihan'la beraber hangi kitabı seçtiniz bu hafta, sizden onun duyurusunu rica ederim. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bize ilk ulaşan dinleyicimize her hafta bir kitap armağanımız oluyor. Bunun için yapmanız gereken şey de çok basit. Şu telefonlarımızı arayabilirsiniz. 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Bir de kısa mesaj numaramız var. 535-472-6011. Telefon numaralarımızı bir kez daha anımsatayım sizlere. 463-3419 ve 463-3421. Hocam hangi kitap?
Evet, bugün İslam kaynaklarına göre Malazgirt Savaşı ismiyle bildiğimiz Profesör Doktor Faruk Sümer ve Profesör Doktor Ali Sevim'in hazırladığı Türk Tarih Kurumu yayınlarından 1988 yılında çıkmış olan bir kitabımız var. Malazgirt Savaşı isimli bu kitabı hediye ediyoruz. Gerçekten de çok önemli belgelerle Malazgirt'i o çağın dilinden anlatıyor.
Hocam yalnızca İslam kaynaklarına göre mi bu çok değerli hocalarımız ele almışlar, Batı kaynaklarını kullanmamışlar?
Şöyle ifade edelim. Malazgirt Savaşı'nın olduğu dönemde yazılmış olan kitapların anlatımıyla Malazgirt Savaşı. Yani o çağda, Selçuklu çağında yaşamış, olayı duyan, gören insanların tanıklıklarıyla Malazgirt Savaşı anlatılıyor. İşte o metinler günümüz Türkçesine aktarılmış ve Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış. Hayırlı olsun diliyoruz şanslı tarihli okuyucumuza.
Hocam üstelik de 1988 baskısı.
Evet, baskısı bile yaklaşık olarak artık 20, neredeyse tabii ki 20 yılı geçtiği gibi 30 yıla.
30'a dayanmış yani hocam. Bir de Faruk Sümer ve Ali Sevim Hoca da büyük tarihçilerimiz hocam.
Tabii Faruk Sümer aynı zamanda Selçuklu dönemi Anadolu fetih hareketlerinin en çok çalışan duayen hocalarından rahmetli bir tarihçimizdir. Kendisini rahmetle anıyoruz. Onun Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi diye yine ayrıca bir tarih kitabı var. Anadolu Beylikleri Tarihi var. Oğuzlar kitabı var.
Faruk Oğuzlar Sümer üzerinde de Faruk Sümer Hoca, değil mi hocam? Evet.
Anadolu'nun fethi sırasındaki Oğuz göçleri ve Oğuz muhacereti, bu konuda en çok çalışan tarihçi araştırmacılarımızdan Faruk Sümer Hoca'dır. Yine onun Tarih Kurumu'ndan yayınlanmış bu tarzda başka kitapları da bulunmaktadır.
Hocam Faruk Sümer Hoca'nın bu çalışmalarından biz de bir programımızda, Türk Tarihinin izinde programında bahsedelim. Anadolu'ya olan Türkmen göçleri, Türkmenlerin Anadolu'daki hareketleri, yer değiştirmeleri. Çünkü daha önceki programlarımıza gelen sorularda da dinleyicilerimiz merak ediyorlardı kökenleri. Örneğin Dulkadiroğullarından kalktı Kayseri'ye bir göç oldu mu? Faruk Sümer Hoca'nın kaynaklarına dayanarak, sanki bilmiyorum, sizin takdirinize bırakıyorum, yararlı olur gibi diye düşünüyorum Güray Hocam, bilmem ne dersiniz.
Anadolu'daki göç hareketlerini de hem Osmanlı kaynaklarından hem de Selçuklu Ortaçağ İslam kaynaklarından takip edebiliyoruz. İşte bu göç hareketlerini araştıran tarihçilerimizden birisi Faruk Sümer'dir. Yeni bilgilerimiz ve belgelerimizle Faruk Sümer Hoca'nın araştırmalarını birleştirince Anadolu'daki nüfus hareketleri ve sosyal yapıyla ilgili gerçekten sosyal tarihimizi ilgilendiren çok önemli bilgiler var elimizde. Onları paylaşabiliriz. Gelecek programlarımızda o konuya da eğilebiliriz.
Hocam ben dışarıdan biliyorum, Türk Tarih Kurumu'nun henüz yayınlanmamış bu konuda önemli bilgileri de var. Onlardan da herhalde dinleyicilerimizi bizim radyomuz aracılığıyla bahsedersiniz diye düşünüyorum.
Memnuniyetle. Tarih Kurumu'nun yayınladığı yeni kitaplar, belgeler ve çalışmalar ekseninde bu açıklamaları yapabiliriz. Türkiye'deki tarih dokusunu, tarih bilgisini ve bilincini artırmak, aynı zamanda da toplumumuzda, genel anlamda kamuoyunda tarihi doğru bir şekilde belgelere dayalı bilgi olarak öğretmek gibi bir görevimiz var. Elbette bunları da paylaşırız. Sizin aracılığınızla bütün dünyayla da paylaşmış oluyoruz. Bu anlamda sadece Faruk Sümer Hoca'nın kitapları değil, mesela Tarih Kurumu'nun yayınlamış olduğu eserlerden bir grup hakkında şöyle bilgi verebiliriz. Anadolu'daki oymaklar, göçebe taifeler, cemaatler, yörükler. Yani cemaatler kavramı Osmanlı'da göçebe topluluklar için kayıt ismi olarak kullanılırdı. Ve bütün Müslüman, gayrimüslim topluluklarla ilgili bilgileri Tarih Kurumu yayınladı. Profesör Doktor Yusuf Halacaoğlu zamanında yayınlanmıştır bir
Biraz
kısmı.
kendisi de özellikle uğraştı
Evet,
diye hocam
daha
biliyorum.
sonraki yayınlar var. Anadolu'nun sosyoekonomik tarihi projeleri var. Orta Anadolu, Güney Anadolu, Doğu Anadolu ve özellikle de Karadeniz bölgesiyle ilgili tamamlanmış çalışmalar var. Belgeler yorumlanarak orada göç hareketleri de takip edilebiliyor. Mesela Balkanlardan gelip Anadolu'da Bizans'ın yerleştirdiği nüfusu da takip edebiliyoruz. Anadolu'nun çeşitli bölgelerine Bizans peçeneklerden, Oğuzlardan, Kuman Kıpçaklardan Türk topluluklarını yerleştirmiştir ve doğudan gelen Selçuklu Oğuzlarıyla Bizans Türkmenleri arasında, Bizans'ın yerleştirdiği Türkler arasında bir karşılaşma olmuştur. Yani Bizans Anadolu'da Selçuklularla Balkanlardan gelen Türkleri çatıştırma gibi bir politikayı tercih etmiştir.
Hocam bir kez daha hatırlatalım telefon numaralarımızı dinleyicilerimize hem kitap armağanımız için hem de soruları ve yorumları için 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız ve bugünkü konumuza göre hocam yavaş yavaş başlayalım. Batıya doğru göç Orta Asya'dan itibaren daha sonra giderek Anadolu üzerinde yoğunlaşan ilk Türk fetih hareketleri. Bunların şartları, nedenleri, arayışlar neydi hocam? Bir temel perspektif geliştirmek gerekirse konuya ilişkin. En başından buna girmek gerekirse neler söylenebilir diyecekken Neslihan'dan bir haberimiz var. Almanya'dan Aydın Küpeli bugün bize ilk ulaşan dinleyicimiz olmuş hocam. Almanya'dan Aydın Küpeli adlı dinleyicimiz. Daha önce de bizden bir kitap kazanmış bu dinleyicimiz. Ama şansları devam ediyor diyor. Neslihan diğer dinleyicilerimizin şansları da devam ediyor diyor. Telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız da olabilir. Hocam ben sorumu sordum size buyurun.
Evet, Anadolu'ya niçin Türkler göç ederek geldiler? Oğuzlar, Türkmenler, Müslüman Türkler neden Anadolu'ya fetih kapısı açma için zorladılar, kendilerini göçe zorladılar veya Anadolu'da büyük bir Bizans yapısıyla karşılaşma gibi bir zorunluluk içerisinde oldular? Gerçekten bu tabii bir süreçtir. Tabii süreç deyince işin içerisinde çağın birçok anlamda değerlendirebileceğimiz sosyal ve ekonomik şartları, siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarını bir potada düşünmemiz gerekiyor. Türkler Anadolu'ya Abbasiler zamanından itibaren daha yoğun bir şekilde gelmeye başladılar. Daha önceden de gelmişlerdi. Mesela Emevi devletinin ilk halifesi, kurucusu kabul edilen sahabeden bir şahsiyet olan Muaviye zamanında Anadolu'da Sugur bölgesinde, bu Sugur dediğimiz bölge bugünkü Antep ile Halep arasındaki kalelik bölgedir. Kalelerin bulunduğu Güneydoğu Anadolu'nun bir sınır bölgesidir. Ve buraya bir Avasım devletleri grubu oluşturuluyor. Bunların başına da Türk komutanlar
Hocam
getiriliyor.
o Avasım.
Evet, bu Avasım kavramı daha sonradan kullanılmıştır ama ilk Emeviler döneminde Sugur kavramının kullanıldığını görüyoruz. Yani Bizans'la gümrük kapılarının kurulduğu yerlerdir buraları. Ve buralarda güvenliği sağlayan, denetleyen, sınır güvenliğini sağlayan, aynı zamanda da gümrük kapılarını denetleyen komutanlar Horasan'dan getirilen Türkmen süvarilerdir. Fursan-ı Türkman veya Fursan-ı Guzat dediğimiz Oğuz topluluklarıdır. İşte Anadolu'nun bu bölgesinden itibaren, yani Suriye bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak bölgesi, Emeviler zamanından itibaren Türkmen askeri kuvvetinin, muhafız kuvvetlerinin yerleşmeye başladığı bölgelerdir. 714-717 yılları arasında bu topluluklar içerisinde komutanlardan birisi olarak Battal Gazi'yi görüyoruz. Mesela baktığımız zaman Emevi Devleti'nin tam da orta çağında, yani 100 yıla yakın bir süre devam etmiş olan Emevi Devleti tam da 60'lı yıllarındayken Battal Gazi diye bir kişi Adana bölgesinde uç valiliği yapmaktadır. Battal Gazi Türkler tarafından Türkmen komutanı olduğu kabul edilen, diğer taraftan da İslam dünyasında Seyyid nesebiyle bilinen, yani Hazreti Peygamber'e de akrabalığıyla bilinen bir şahsiyettir. Çok ilginçtir. Battal Gazi bir tane de değildir tarihimizde. Efsanevi bir kişilik olarak tarih çağları boyunca da sonraki devletler zamanında da başka Battal Gaziler yaşamaya devam etti. Mesela Danişmendiler çağında, Selçuklu çağında yeni Battal Gaziler çıkmıştır. Osmanlı çağında da Balkanlarda bir Battal Gazi çıktığını görüyoruz. Bu şahsiyetin etrafında oluşmuş olan Anadolu fetih düşüncesi ve hareketleri Türklerin Anadolu'ya gelişinde aslında çok yönlü sebepler olduğunu gösterir. Bir gazi olma, gaza ve İslam'ın savunucusu olan Müslüman Türklerin Anadolu'daki fetih hareketlerinde görev alma istekleri. İkincisi, tabii ki Abbasiler zamanında bu ittifakın askeri kanadının tamamen Türklere teslim edilmiş olması ve Abbasilerin askeri gücünün büyük oranda Müslüman Türk komutanlara teslim edilmiş olması ve Abbasilere karşı en çok saldıran tehdit gücü olarak da Bizans'ın bulunmasından dolayı Anadolu'ya yerleştirilmeleri, bunların Anadolu'ya, Akdeniz kıyılarına sürekli olarak Türk komutanların güvenilir kişiler olarak bilinmesinden dolayı yerleştirildiğini görüyoruz. İşte bu zemin içinde ve sonrasında Selçuklu Devleti'nin fetih hareketleri başlamıştır. Yani Selçuklu Devleti İran'ın tamamını ele geçirdikten sonra ve İran'a sığmaz bir nüfus potansiyeline ulaştıktan sonra Anadolu'daki fetih hareketlerini çok tabii bir süreç içerisinde yapmak zorundaydı. Bölgeyi bilmekteydi. Akrabalığı vardı, iletişimi sürekli olarak bir şekilde Selçuklu beylerinin Anadolu'yla, Suriye'yle, Doğu Anadolu'nun birçok bölgesiyle alışverişleri oluyordu. Yer yer güvenlik meseleleri ve sınır meseleleri ortaya çıkıyordu. Hatta Selçuklu beylerinin henüz devlet kurulmadan önce, yani Kınık boyu henüz bir devlet olmadan önce Çağrı Bey zamanında Anadolu'ya keşif hareketleri yaptığını görüyoruz. Çağrı Bey'in bildiğiniz gibi 1014 yılında, 1017 ve 1018 yıllarında 3 ayrı keşif hareketinde bulunduğunu görüyoruz ki bu hareketlerinden birinde bildiğiniz gibi çok enteresandır. Gazne ülkesinden Kervan Kılığında ordusunu geçirmiş, Anadolu'ya sefer yapmış.
Hocam
Ardından dönüş,
Gazneli Mahmut da çok
yani
kızmış ama
Gazneli
bu.
Mahmud'un fark etmediği bir askeri harekat gerçekleştirmiştir. Yani Çağrı ve Tuğrul Beylerin zaman içerisinde Anadolu'yu fetih için o çağdan itibaren henüz devlet olmadan önce planlamış olduklarıyla ilgili bazı ipuçları vardır. İşte bu harekatlılar bununla da ilgilidir. Yani Selçuklu Devleti kuruluşundan itibaren Anadolu'ya ilgi duyuyordu ve Anadolu ile irtibatlıydı. Bunun çok daha öncesinden bahsettik az önce. Emevilerde, Abbasilerde,
Hatta hocam
sahabelerin,
onun da daha
evet.
öncesi olması gerekmez mi?
Elbette şimdi çok daha öncelerle de irtibatlarını daha önceki programlarımızı dinleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz anlarlar, bilirler. İskitler çağından Akunlar çağına, Anadolu'nun Balkanlar bölgesinden, Kuzey Karadeniz bölgesinden, gerek Kafkaslar üzerinden gerekse Balkanlar üzerinden Anadolu'ya geçmek için taarruzda bulunan çeşitli Türk kavimlerinden bahsetmiştik. Bunlardan işte Avarlar ve hatta sonraki dönemdeki topluluklardan Macarlar, Macarların bir kolu Bizans'ı başkentine kadar kuşatmıştı. Hazarlar, yine Bulgarlar çeşitli şekillerde Anadolu'nun çeşitli bölgelerine gelmek için girişimlerde bulundular. Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar yine bu çerçevede hemen belirteceğimiz kavramlar ya da kavim isimleri. Bunlar Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bulunmaktadırlar. Halen de bilinen yerlerde vardırlar, Balkanlarda ve Anadolu'da. Tabii zaman içerisinde bunların İslam dinini rahatlıkla kabul ettiğini de görüyoruz. Bazı tarihçilerimiz çok genel bir ifadeyle bunların tamamen benliklerini kaybettiğini söylese de bu çok sağlam bir delille ispatlanacak durum değildir. Çünkü Bizans'ın asimile edemediği Türk toplulukları büyük oranda sonradan Anadolu Selçukluları çağında ve sonrasında Osmanlılar çağında Müslüman Türklerle karşılaşınca zamanla İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Dolayısıyla Anadolu'nun fetih hareketlerini böyle kısa sürelerle anlatmak çok kolay bir şey değil. Çok önceleri vardır, çok sonraları Osmanlı çağına kadar devam eden fetih hareketleri vardır. Yani Anadolu'da birlik çalışmaları buna dahil edilebilir. Anadolu'da parçalama hareketi içerisinde bulunan çeşitli unsurlar da olmuştur. Çeşitli isyan hareketleri de olmuştur. İşte fetih dönemleri, fethi tamamlama, tamamını fethetme dönemleri şeklinde de tanımlayabileceğimiz sonraki dönemler bu şekilde ele alınabilir. Mesela
yani hocam birdenbire ortaya çıkmış bir vaziyette karşı karşıya değiliz. Bunun çok geçmişe dönük, hatta milattan öncesine dönük bir geçmişi var işin.
Temelleri var.
Temelleri tabii. Var. Bu
çok,
evet hocam.
Çok buyurun. Önemli temelleri var. Bu temeller hem siyasi hem sosyal yapıyla da irtibatlıdır. Medeniyetlerin kuruluşu rastgele olaylar değildir. Sonuçta bir Anadolu'da yepyeni bir medeniyet ortaya çıkmıştır. Bu medeniyetin ismi Selçuklu medeniyeti, sonrasında Osmanlı medeniyeti ve tabii üst çerçevede baktığımız zaman İslam medeniyetinin içerisinde bir örnek nüveler, parçalar olarak bunları ele alabiliriz. Karşı mücadele ettikleri bir takım başka medeniyetler de vardır. Selçuklu döneminin içerisinde Anadolu'daki fetih hareketlerine baktığımız zaman Anadolu'da liman şehirlere kadar olan bölgelerin fetih çalışmasını Selçuklu Devleti'nin yıkılışına kadar devam ettiğini görüyoruz. Mesela İzmir'in fethiyle ilgili bir konuya temas edecek olursak, İzmir'in fethi Çakabey tarafından büyük oranda gerçekleşmiştir. Evet, ama sonradan tekrar Bizans'ın eline geçmiştir. Bizans İmparatorluğu'nun elinde uzun süre kaldıktan sonra Aydınoğulları zamanında Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından 1317 yılında, daha sonra da oğlu Umur Gazi tarafından tamamı fethedilmek suretiyle 1329 yılında İzmir 3. defa fethedilmiştir. 1402 yılında Ankara Savaşı'nı kazanan Timur İzmir'i 4. defa fethetmiştir. Yani bazı şehirlerimiz vardır böyle 4 defa, 5 defa fethedilmiştir. Yunan işgalinden sonra İzmir 9 Eylül'de
bir kez daha
fethedilmiştir. Evet, yani eğer kurtuluş değil de bunu fetih olarak yorumlayacak olursak 5 defa fethi gerçekleşen bir şehrin mutlaka fetih kutlamaları da yapılmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Yani İstanbul bir defa fethedildi ama fethini de bir kere fetih kutlamaları şeklinde günümüzde kutluyoruz.
Hocam bir nefeslenelim.
Bazı şehirlerimiz birden çok fethedilmiştir. Evet.
Nefeslenelim hocam. Dinleyicilerimizin mesajları var. Onları ben aktarayım size ve diğer dinleyicilerimize, ardından devam edelim. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam dinleyicilerimizin mesajları var. Onu paylaşayım sizinle ve diğer dinleyicilerimizle. Mehmet Usluoğlu adlı dinleyicimiz geçtiğimiz haftalarda kitap kazanmıştı bizden. Kitap eline geçmiş. Çok teşekkür ediyor. Almanya'dan Sümerten adlı dinleyicimiz, daha önceden anımsayacaksınız adını bizim sürekli dinleyicimiz, şöyle bir mesaj iletmiş. Koşa koşa eve geldim sizi dinlemek için ama hemen aramadım, artık başka dinleyiciler alsın kitapları diye. Gönül dolusu sevgiler hepinize demiş. Çok teşekkür ediyoruz Sümerten adlı dinleyicimize, evet. De bizim çok sadık bir dinleyicimiz hocam. Evet,
selamlar olsun Sümer dinleyicimize. Bol bol selamlarımızı iletiyoruz. İyi okumalar, iyi dinlemeler diliyoruz.
Hocam arasın, biz kitap göndeririz. Tabii, Türk Tarih Kurumu, evet.
Rahatlıkla dinleyicilerimize, ayrıca devamlı sürekli dinleyicilerimize onu da tanımamız mümkün.
Aydın Küpeli adlı dinleyicimiz, bugün bizden kitap kazanımında şöyle bir notu var. Bugünkü kitap için çok teşekkür ederim. Kütüphanemin bir bölümünü TRT kitapları için ayırdım. Her programı kaçırmadan dinliyorum. Umarım bundan sonra da kitap kazanırım. İyi yayınlar demiş. TRT kitapları biz aracıyız yalnızca. Türk Tarih Kurumu'nun yayınları, Türk Tarih Kurumu kitapları. Profesör Doktor, Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan hocamız ve yardımcısı Güray Kırpık hocamızın büyük hizmetleri bunlarda, hem kurumumuza hem dinleyicilerimize. Hocam ayrıca bunun için tekrar kurumum adına sizlere teşekkür ediyorum.
Görevimiz, biz teşekkür ederiz, sağ olun.
Hocam şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Önemli bir noktaya kadar geldik. Peki batı, doğudan bir baskının olması da Anadolu'ya doğru Türklerin yönelmesinde bir etken midir Güray hocam?
Evet, doğudan baskı olduğu dönemler de olmuştur. Bunlardan birisini hemen belirteyim. Moğol istilası çağında Anadolu'da nüfus hareketlerinin daha da arttığını görüyoruz. Çünkü İran'da Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra büyük bir karmaşa ve siyasi düzensizlik ortaya çıkmıştı. 1200'lü yıllardan itibaren ortaya çıkan Cengiz Han, İran'ı istila etmiş. İran'daki bütün Selçuklu şehirlerini, başta Nişabur olmak üzere başkentleri ve ticaret merkezlerini, kültür merkezlerini yağmalayarak Bağdat'a kadar gelmiştir. İlhanlılar zamanında İlhanlı hükümdarı Hülagü'nün Bağdat gibi bir Abbasi baş şehri, halifelik baş şehri olan, yüzyıllardır da bir kültür merkezi olarak başkentlik yapmakta olan Bağdat'ı yağmalaması olayı hala çok iyi bilinen bir takım dramatik hadiselerle doludur. İşte bütün bu olaylar Orta Asya'nın önemli bir medeniyet bölgesini yaşanmaz hale getirmişti. Normal bir vatandaşın, yani sivil halkın rahat bir şekilde gündelik yaşamını yaşayamadığı, geçim kaynaklarının darlaştığı ve düzenin bozulduğu ortamlarda göç hadisesi hayat kurtarma meseleleriyle de irtibatlı olduğu için tamamen toplu göçler şeklinde, mültecilik şeklinde de gerçekleşmiştir. Ve nitekim Anadolu'daki pek çok ilim adamının, Selçuklu çağındaki ilim adamının Moğol istilası sırasında Orta Asya'dan kaçarak Anadolu'ya gelmesiyle Anadolu'da büyük bir nüfus ve tabii ki yepyeni bir takım gelişmelere sebep olacaktır. Bu gelişmelerden en önemlisi de fetih hareketlerinin daha da kalıcı şekilde geniş bir sahaya yayılması şeklinde olmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi bu dönemde, onun hocası yine bu çağda, öğrencilerinin pek çoğu yine bu dönemde, Anadolu'daki beylerin pek çoğu yine Moğol istilası çağında gelerek Anadolu'ya sığınmış olan Türkmenlerden, Oğuzlardan oluşmaktadır. Harizmşahlar mesela, Harizmşahlar devletinin son hükümdarı olan Celaleddin Harizmşah, 1231 yılında Anadolu'da Yası Çemen mevkiinde bildiğiniz gibi büyük bir savaş verdi. Ve bu savaş sonrasında mağlup olarak kendisi öldürüldü. Tabii bu Celaleddin Harizmşah'ın Anadolu'ya kadar sığınması, Hindistan'a kaçması, Moğolların büyük bir Harizmşahlar devletini de ne hale getirdiğiyle de ilgilidir. Tabii ki Anadolu'nun fetih hareketlerinde Harizmşahların Türkmen nüfusunun Anadolu'ya sığınması, Batı Anadolu'daki bazı bölgelere yerleşmeleri, yani Kütahya, Uşak, İzmir ve çevresine kadar olan bölgede Harizmşahiler grubunun yerleşmiş olması bu çağa tesadüf etmektedir. Anadolu'daki beyliklerin pek çoğunda Harizm göçmeni tabirini görürüz. Yani Harizm göçmeni dediğimiz zaman Harizmşahlarla beraber gelmiş olan topluluk anlamına da geliyor. 1230'lu yılların göçmenleri Anadolu'da nüfus hareketlerini ve yeni siyasi oluşumları tetiklemiştir, ortaya çıkarmıştır.
Hocam yani Selçuklu sonrası dönemde.
Tabii Selçuklu sonrası dönemdeki baskılardan bahsediyoruz. Selçuklu devleti ortadan çekilince yerine Orta Asya'da büyük bir Harizmşahlar devleti, hemen akabinde de Moğollar, Cengiz İmparatorluğu ortaya çıktı. Cengiz'in baskısıyla Harizmşahlar devleti parçalandı, yıkıldı ve oradaki büyük Selçuklu bakiyesi, Harizmşahlar yapısı nüfusuyla beraber batıya doğru göç etti. İşte bu göç hareketleri Doğu Anadolu'dan başlayarak batıda en uçtaki bölgelere, yani İzmir'e kadar olan sahada Harizm nüfusunun yerleşmesine sebep oldu. Bu nüfusu yerleştiren kişi kimdi? Alaaddin Keykubat idi. Anadolu'da iki inşaatçı ya da iskan politikası güden hükümdardan bahsedebiliriz. Selçuklular çağında bu iki isim, birincisi 2. Sultan Kılıç Arslan, Midye Kefalon zaferini kazanan Selçuklu hükümdardır. İkincisi de Alaaddin Keykubat'tır. Yani Selçuklu devletinde iskan politikasını en güçlü şekilde yapan iki hükümdardan bahsediyoruz. İkinci Kılıç Arslan ve Alaaddin Keykubat.
Hocam
Onların
burada
yani iskan politikası günümüzdeki Anadolu nüfusunu da tanımamızı sağlayacak bir takım iskan politikalarıyla da alakalıdır.
Bu konuda zaten Anadolu'ya yönelik Türk fethi hareketleri konusunu daha incelemeye devam edeceğiz. Şimdi bu hafta yalnızca bir giriş yapıyoruz ama benim aklıma hep merak ettiğim şu soru geliyor. Bu konuda sizin görüşünüzü merak ediyorum. Çağrı Bey'in daha devlet kurulmadan önce Anadolu işlerine doğru bu çok dar birliklerle 1.000 kişi, 3.000 kişi az sayıda insanla yaptığı hareketlerin nedeni nedir acaba Güray Hocam, sizin tespitlerinize göre? Görüyorum buralara, elinde gecinde biz buralara geleceğiz. İşte daha sonra Sultan Alparslan buraların fethinde çok önemli bir çığır açacak. Bunların altında ne tespit ettiniz hocam bugüne kadar tecrübelerinizden, araştırmalarınızdan?
Sultan Mahmut Gazneli hükümdarlar içerisinde Türk tarihinde en büyüklerinden birisidir. Şüphesiz Sultan Mahmut'un karizmatik liderliği karşısında Selçuklular büyük bir baskı altındaydılar. Bağımsız olmaları kısa vadede görünmüyordu. Buna karşılık yurt arayışı içerisine girdiler. Çünkü kuzeydeki Oğuz yapgulundan kaçmışlardı. Ama bu defa yepyeni, daha büyük bir hükümdarla, daha baskı, yani baskı demeyelim de daha büyük bir otoriter kişilikle
Güçlü, değil
karşı
mi
karşı
hocam?
tabii
Evet.
ki Sultan Mahmud'un karizmatik gazi ve fatih kişiliği onları eziyordu. Bir anlamda da büyük bir devletin içerisinde çok özgürce hareket edemiyorlardı ki Oğuzlar içerisinde göçebe bir topluluk olan Selçuklu'nun kınık boyunun mensupları, liderleri biraz daha başına buyruk hareket edecekleri, serbestçe yaşayabilecekleri geniş araziler arıyorlardı. Bir keşif harekatı olarak değerlendirmek lazım. Yani Sultan Mahmud'un baskısından kısa vadede kurtulamayacaklarını da hesap ettiklerinde, aynı zamanda Arslan Yabgu'yla, yani amcaları olan Arslan Yabgu'yla olan aralarındaki meseleleri de dikkate aldığımızda, hem aile içerisindeki bazı meseleler hem de Sultan Mahmud'un bölgedeki büyük liderliği karşısında onların belki bir sığınak olarak Anadolu'da keşif hareketlerini başlattıklarını, bir arayış içerisine girdiklerini söyleyebiliriz. Bir keşif hareketidir ve birden fazla yapmıştır bu keşif hareketini Selçuklu beyleri. Anadolu'da önceden bu yana bir niyetlerinin olduğunu gösteriyor. Nitekim devlet kurulduktan sonra Gazne Devleti'nin zayıflaması ve Hindistan bölgesine çekilmesiyle beraber İran bölgesine hakim olan Selçuklu beyleri Anadolu'daki fetih hareketlerini de artırarak devam ettirdiler. Ve merkezde büyük hanla, büyük beyle sorun yaşayan bir aile üyesi olursa Anadolu tarafını gösterdiler. Bu tarafa git şeklinde.
Afşin Bey'i bir yad edelim, değil
Tabii
mi
ki.
hocam burada? Evet.
Pek çok Selçuklu beyi, Oğuz beyi Selçuklu devletinin sultanlarıyla anlaşamadığı takdirde Anadolu tarafına fetih hareketi için gittiler. İbrahim Yinal, Yabgulular kolu, yine Anadolu Fatihi Süleyman Şah, Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Bunlar arasında Afşin Bey gibi birçok kahraman bulunmaktadır. Atsız Bey, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın has adamlarındandır. Sonraki dönemlerde Kudüs'e kadar gitmişti ve Kudüs'ün ilk fatihi Atsız Bey'dir. Bildiğiniz gibi Filistin, Doğu Akdeniz yayı, Antakya bölgesi Melikşah zamanında Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştı. Yine 1075 tarihi itibariyle Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'daki Doğu Anadolu beylikleri, Anadolu'nun o ilk beylikleri tamamen merkezden giden hanedana akraba beylerden oluşuyordu. Bu ne demektir? Anadolu'daki fetih hareketlerinin merkez tarafından yönlendirildiği, yani Selçuklu Devleti'nin beyleri, hanedanın başında bulunan sultanlar tarafından Anadolu'nun fethinin planlandığı anlamına da gelmektedir. Çünkü bu beyler aynı zamanda hanedanın akrabası olan, hanedan üyesi olan beylerdir. Merkezde bir sorun çıkarabilecekleri de düşünülerek aynı zamanda gaza hareketi ve sürekli olarak da Türkmenlerin gelmekte olan nüfus dalgasını Anadolu'ya doğru yönlendirerek bölgenin güvenliğini sağlayıcı bir unsur olarak görmüşlerdir. Bir denge politikası da gütmüştür Selçuklu beyleri bu anlamda. Yerine göre başına buyruk hareket etmelerini önleyici tedbirler de almışlardır. Ancak ademi merkeziyet dediğimiz merkezin yumuşak bir iple uçları kendisine bağlı tuttuğu bir sistem kurmuştu Büyük Selçuklu Devleti.
Hocam,
Anadolu
bu hafta
beyleri bu şartlarda kolay bir şekilde bağımsız olabilmişlerdir. Yani Anadolu Selçuklu Devleti kısa süre sonra yeni bir devlet olarak ortaya çıktı. Çok sıkı bir denetimle bağlı değillerdi merkeze.
Hocam, zamanımız daralıyor ama Köprülü'den itibaren ben biliyorum ki inceliyorsunuz konuyu. Bütün tarihçilerimiz, Osmanlı tarihçileri de dahil, merak edilen soru şu hocam. Başta sorduğum soruyu tekrar sorup bir toparlama yapmanızı rica edeceğim Güray hocam sizin.
Evet.
Neden illa Anadolu'ya Türkler fetih hareketlerinde bulunuyorlar? Bunun altında bunu zorlayan şartlar neler? Ve bunun nedenleri neler? Hocam, hem incelemelerinize hem de sizin şahsi görüşünüz anlamında soruyorum.
Az önce ifade ettik aslında ama özetle tekrar söyleyecek
lütfen
olursak.
Hocam. Evet.
Birinci sebep Anadolu'nun bir fetih bölgesi olarak müsait, uygun bir bölge olması. Pek çok sebepten dolayı. Anadolu'nun doğu bölgesinde bulunan Ermeniler de bu konuda talepkardırlar. Mesela Sultan Alparslan'a kendilerini koruma altına almaları için Vaspurakan beylerinin defalarca sığındığını görüyoruz. Yani Bizans'a karşı Türkleri tercih eden Doğu Anadolu'da topluluklar var. Fetih hareketlerinin müsait olduğunu gösteriyor bu. Yine Oğuz toplulukları açısından çok sığılmaz, dar bir bölge olarak kalmış olan İran bölgesinin artık kendi kendine yetmez durumda olması. Yani Selçuklu Devleti o kadar kalabalık bir nüfusa sahiptir ki yeni yerleşim bölgeleri, yurtlar aranmaktadır. Ve bu yerleşim bölgeleri içerisinde en yakın olanı Anadolu'dur. Irak bölgesi, Suriye bölgesi doludur nüfus açısından. Ve yaylak kışlak hayatına uygun olan yerler değildir, sıcak iklimdir. Orta Asya'ya iklim olarak en yakın olan bölge Doğu Anadolu, Orta Anadolu gibi yüksek platoların, ovaların bulunduğu bölgelerde. Ve Anadolu birçok açıdan Türklerin fetih anlayışına, gaza hareketlerine, savaşçı tabiatlarına vesaire, yani o çağın şartlarında değerlendirecek olursak hareketli göçebe toplum ve devlet yapısına en uygun bölgeydi. Bundan dolayı sosyal, dini şartlarda bütünüyle örtüştü. Selçukluların kılıçlarıyla, askeri güçleriyle birleşti ve onların Anadolu'da kalıcı bir şekilde yurt edinmelerinde çok büyük bir fırsata dönüştü bütün bu bileşke. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani hem karşı tarafın zaafları, zayıflayan bir Bizans, sürekli olarak Selçuklu'ya karşı bölge halkını angaryalarla ezen, düzeni bozulmuş olan bir Bizans devleti merkezi yapısı vardı. Buna karşılık gittikçe yıldızı parlayan Selçuklu Devleti ordusuyla, nüfusuyla büyük zaferler de kazandı. Mesela Malazgirt gibi. Malazgirt zaferi belki de dünya tarihinin
hocam,
en önemli
zaferlerinden. Hocam, ayrıntılara gireceğiz. Marmaraş'ın
birisidir.
Kalesinden
tabii
de bahsedeceğiz. Yani. Malazgirt'e de geleceğiz. Fakat bugün de yavaş yavaş süremizi dolduruyoruz Güray Hocam. Son bir iki cümle rica edeceğim sizden. Önümüzdeki hafta hangi konuya ilişkin buradan devam edelim? Önümüzdeki haftaya ilişkin planlamamız nasıl olsun? Dinleyicilerimize şimdiden duyuralım isterim.
Evet, Anadolu'nun fetih hareketlerini anlatmaya devam edeceğiz. Ancak biraz daha detaylı ve önemli olaylara eğilerek devam edeceğiz. Tuğrul Bey'in seferlerinden başlayarak Anadolu'da Alparslan'ın yaptığı seferler, Melikşah'ın yaptığı seferler ve Büyük Anadolu, Doğu Anadolu beyliklerinin kuruluşu çalışmalarına bakacağız. Bu şekilde devam edebiliriz. Doğu Anadolu'daki Türk beylikleri, Danışmentliler, Saltuklular, Artuklular gibi beyliklere bakacağız. Evet.
Bizi dinlemeye değerli dinleyicilerimiz devam etsinler diyoruz Güray Hocam.
Evet.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık Hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler de sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da Türk Tarihi'nin izindeyi bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk Tarihi'nin izinde.